Ayrım 42.
Bu Pablo'nun otomatik tüfeğinden farklı bir sesti. Ayağa kalktı Robert Gardner, öne doğru eğilip Kangal'ı kurtardı. Köprü boyunca geriye doğru yürüyerek teli boşaltmaya başladı. Silah sesini sanki içine yankılanıyormuşçasına midesinin boşluğunda hissediyordu yürürken. Ses şimdi daha yaklaşmıştı. Yürürken dönüp yolun kavislendiği yere baktı. Ama hala ne bir araba, ne bir tank, ne de insan görünmüştü. Köprünün ucuna olan yolu yarıladığında hala bir şey yoktu dönemeçte. Boşalttığı tel dolanmaksızın dümdüz uzanıyordu. Nöbetçi kulübesinin gerisinden dönüp tırmanmaya başladığında da herhangi bir şey görünmedi. Teli dolanmasın diye yüksekte tutarak nöbetçi kulübesinin gerisinden dönüp tırmanmaya başladığında dönemeç bomboştu. Sonra yola çıktı. Aşağıda yolda hala hiçbir şey yoktu. Yolun alçak kıyısındaki küçük hendiye doğru hızla teli sıkı sıkıya tutarak hızla geri geri yürüdü. Tıpkı yüksekten gelen topu yakalamak için gerisin geri hareket eden futbolcu gibi. Şimdi Anselmo'nun durduğu taşın hemen hemen tam karşısındaydı. Köprünün aşağısında yol hala boştu. Sonra yoldan aşağıya doğru gelen kamyonun sesini duydu. Omzunun üzerinden baktığında kamyonun uzun yamaca doğru yaklaştığını gördü. Bileğini tele dolayarak Anselmo'ya "Uçur havaya!" diye haykırdı. Topuklarını yere sıkı sıkıya bastırıp telin bileğinde gerginliğini hissederek geriye doğru kaykıldı. Kamyonun gürültüsü arkasındaydı. Önünde de üzerinde ölmüş bir nöbetçi olan upuzun bir köprü, aşağıda hala bomboş olan yolun bir parçası vardı. Sonra büyük bir çatırtı koptu. Köprünün ortası kabaran bir dalga gibi havaya yükseldi. Robert Gardner elleriyle başını sımsıkı kapayarak yüzü koyun yere kapandığında patlamanın dalga dalga gelip kendisine çarptığını hissetti. Köprü havalanmayı kesip yerine dönerken o çok iyi tanıdığı ekşi kokulu sarı duman çevresini kaplarken ve sonra yağmur damlaları gibi çelik parçaları yağmaya başladığında Robert Gardner yüzünü yerdeki çakıllara yapıştırmıştı. Çelik yağmuru kesildiğinde hala canlıydı Robert Gardner. Başını kaldırıp köprüye baktı. Köprünün ortası gitmişti. Köprünün üzeri kenarları parçalanmış parlak çelik parçalarıyla doluydu. Bunlar yolu da kaplamışlardı. Kamyon yolda 100 metre kadar yukarıda durmuştu. Sürücüyle yanındaki iki adam sığınacak bir yere doğru koşuyorlardı. Fernando sırtı sete dayalı yatıyordu. Hala soluk alıyordu. Kollarını iki yanına uzatmıştı. Elleri gevşemişti. Anselmo beyaz işaret taşının gerisinde yüzü koyun yatıyordu. Sol kolu başının altında ikiye katlanmış, sağ kolda dümdüz yana açılmıştı. Telin ilmiği hala bileğine sarılıydı. Robert Gardner ayağa kalkıp yolu geçti. Anselmo'nun yanına diz çöktü. Öldüğü kesindi adamın. Bir çelik parçasının ne yaptığını görmek için onu yüzüstü çevirmedi Robert Gardner. Ölmüştü işte, hepsi buydu. Ölüken çok ufak tefek görünüyor diye düşündü Robert Gardner. Ufacık tefecik ve kırşıl saçlı görünüyordu. Gerçekten bu irilikte ise o koca koca yükleri nasıl taşıdı bu adam diye geçirdi aklından Robert Gardner. Sonra Anselmo'nun daracık kurşuni çoban pantolonundaki kalçalarının, bacaklarının biçimine, altı yıpranmış ip tabanlı ayakkabılarına ilişti gözleri. Anselmo'nun karabinasını, şimdi hemen hemen iyice boşalmış olan iki çantayı, sonra da gidip Fernando'nun yanında duran tüfeği aldı yerden. Yolun üzerinde duran kopmuş çelik parçalarından birine tekme attı. Sonra iki tüfeği omzuna astı. Kundaklarından tutarak ormana giden yamaca doğru yürümeye başladı. Geriye bakmıyordu, ne de köprünün öbür yanındaki yola. Aşağıda dönemeçte hala silah atılıyordu. Ama artık umrunda değildi Robert Gardner'ın. TNT dumanları yüzünden öksürüyordu. Tüm gövdesi uyuşmuş gibiydi. Tüfeklerden birini ağacın gerisinde uzanmış olan piların yanına koydu. Kadın bakınca yanındaki tüfeklerin yeniden üçleştiğini gördü. ''Burada çok yüksektesiniz.'' dedi Robert Gardner. ''Yolda bir kamyon var. Onu göremiyorsunuz buradan. Bu işi uçakların yaptığını sandılar. Daha aşağıya inseniz iyi olur. Ben Agustin'in yanına gidip Pablo'ya destek ateşi sağlayacağım.'' İhtiyar diye sordu Pilar, Robert Gardner'ın yüzüne bakarak. Öldü. Yeniden öksürdü Robert Gardner, içi yırtılıyordu sanki, sonra yere tükürdü. Köprün uçuruldu İngiliz diyerek Robert Gardner'a baktı Pilar. Bunu unutma. Hiçbir şeyi unutmam ben dedi Robert Gardner. Çok gür sesin var dedi Pilar'a. Seni ta aşağıdan işittim. Maria'ya bağır, ona bir şeyim olmadığını söyle. Pilar Robert Gardner'ın hoşgörüsünü sağlamaya çalışıp hızarda iki adamımızı yitirdik dedi. Gördüm dedi Robert Gardner. Bir budalalık mı yaptınız orada? Senin ananı avradını İngiliz dedi Pilar. Fernando ile Eladio da sapına kadar erkekti. Niye yukarı atların yanına gitmiyorsunuz dedi Robert Garden. Burayı senden daha iyi tutarım. Sen Pablo'yu destekleyeceksin ateş ederek. Cehenneme kadar yolu var Pablo'nun. Mierda ile kendi kendisini desteklesin o. Olmaz İngiliz. Geri döndü. Aşağıda sapına kadar savaştı. Duymadın mı? Hala savaşıyor. Kötü bir şeye karşı savaş veriyor. İşitmiyor musun? Onu koruyacağım. Ateş ederek destekleyeceğim. Ama ikinizin de içine edeyim. Senin de Pablo'nun da. İngiliz dedi Pilar. Sakin ol. Bu işte kimsenin yapmayacağını yaptım senin için. Pablo bir kereklik yaptı sana. Ama sonra geri döndü. Eğer patlatıcım olsaydı ihtiyar ölmezdi. Köprüyü buradan havaya uçurabilirdim. Eğer dedi Pilar. Köprünün uçurulmasından sonra uzandığı ve çömeldiği yerden başını kaldırıp Anselmo'nun öldüğünü gördüğü zaman duyduğu öfke, boşluk ve kızgınlık hala tüm benliğini sarıyordu Robert Garden'ın. Askerlerin askerliğe devam edebilmeleri için onlarda nefrete dönüşürdü hüzün. Şimdi hüzün sona ermişti. Yalnız hissediyordu kendini Robert Garden. Kimsesiz, bağlantısız ve gördüğü her şeyden nefret ediyordu. Eğer kar yağmasaydı dedi Pilar, sonra da fiziksel bir tepki gibi, diyelim ki bir kadın kendisini kollarıyla sarmalaması gibi, birdenbire değil ama ağır ağır kafasıyla ölçüp biçerek olayı kabul etmeye, nefreti içinden atmaya başladı. Elbette kar, bu yapmıştı. Kar, başkalarına da yapmıştı. Durumu bir kez başkalarının başına geldiği biçimde gördün mü, kendi benliğinden kurtulursun. Savaşta yapılması gereken de insanın benliğinden kurtulmasıdır her zaman. Burada benlik olamaz. Benliğin yok olmalıdır, başka türlüsü olamaz. Sonra benliğini yitirmiş olarak Pilar'ın sordo dediğini duydu Robert Garden. Ne dedi? Sordo. Evet dedi Robert Garden. Çarpık, kas katı, gergin yüz kaslarıyla yüzeysel biçimde sırıttı kadına. Boş ver, yanlış yaptım. Bağışla beni kadın. Bu işi sonraki işleri birlikte adam gibi halledelim. Ayrıca dediğin gibi köprü de havaya uçuruldu. Evet, her şeyi yerli yerine koyup düşünmelisin. Öyleyse şimdi Agustin'in yanına gidiyorum. Şu çingeneni daha aşağıda bir yere yerleştir de yolu görebilsin iyice. Şu tüfekleri Primitovo'ya ver. Sen de bu Makuna'yı al. Göstereyim sana. Makuna'n sende kalsın dedi Pilar. Çok kalacak değiliz burada. Pablo'nun gelmesi eli kulağında. Sonra hemen gideceğiz. Rafael dedi Robert Garden. Buraya, yanıma gel. Buraya. Güzel. Şu endekten çıkanları gördün mü? Orada, kamyonun üzerinde. Kamyona doğru geliyorlar hani. Onlardan birini benim için haklayıver. Otur. Sakin ol. Çingene dikkatle nişan alıp ateş etti. Mekanizma kolunu geri çekip boş kovanı dışarıya atarken yukarıya dedi Robert Garden. Yukarıdaki kayaya doğru attın. Kayadan kalkan tozu gördün mü? Daha aşağıya, iki kadem aşağıya. Şimdi dikkat et. Koşuyorlar. Güzel, sigua tirando. Hakladım birini dedi çingene. Adam hendekle kamyonun arasında yarı yolda yere yuvarlandı. Öbür ikisi durup ona yardım etmediler. Hendeğe doğru koşup gizlendiler. Ona ateş etme dedi Robert Garden. Kamyonun ön tekerlerinden birinin tepesine ateş et. Böylece oraya isabet ettiremezsen motoru vurursun. Güzel. Dürbünle izledi çingenenin atışını Robert Garden. Biraz daha aşağıya. Güzel. Canavar gibi ateş ediyorsun. Mucho, mucho. Radyatörün tepesine vur şimdi. Radyatörün neresi olursa olsun fark etmez. Sen şampiyonsun yahu. Bak, o noktadan hiçbir şeyi geçirme sakın, anladın mı? Bak şimdi, kamyonun ön camını nasıl parçalayacağımı seyret dedi çingene büyük bir mutlulukla. Yok yok, kamyon zaten hapı yuttu dedi Robert Garden. Yoldan bir şey gelene kadar ateş etme. Hendek hizasına girince ateşe başla. Sürücüyü vurmaya çalış. O zaman hepiniz birden ateşe başlamalısınız dedi Pilar'a Robert Garden. Pilar Primitovo ile birlikte yamaçta biraz daha aşağıya kaymıştı. Yeriniz çok iyi. Bakın bu dik yamaç yanınızı nasıl koruyor gördünüz mü? Sen de Agustin'le birlikte işine bak artık dedi Pilar. Ders vermeyi bırak. Ben de biliyorum nerede olduğumu. Primitovo'yu daha yukarıya şuraya yerleştir dedi Robert Garden. Şuraya tamam mı aslanım? Setin sarplaştığı şu yana. Bırak beni dedi Pilar. Git işine İngiliz. Hay senin ve senin titizliğinin içine edeyim. Burada işler yolunda. Tam o sırada uçaklarının sesini duydular. Maria uzun zamandır atlarla birlikteydi ama ne onların kıza ne de kızın onlara bir yararı dokunuyordu. Ormanda bulunduğu yer ne yolu görebiliyordu ne de köprüyü. Silah sesleri duyulmaya başladığında atlar kampın aşağısındaki ağaçların arasında bulunan ağıldayken birçok kez ona hoşlandığı yiyecekler götürerek kendisine alıştırmış olduğu iri, alnı akıtmalı doru aygırın boynuna sardı kolunu. Ama onun sinirliliği kocaman aygırı da sinirlendirmişti. Aygır silah seslerini, bombaların gürültüsünü duyunca burun deliklerini genişleterek başını sallamaya başladı. Maria bir türlü sakin olamıyordu. Atları okşayıp severek onların hepsini daha da sinirlendirip kışkırtarak dolaşıp duruyordu. Silah seslerini kötü bir şey olmuyormuş gibi düşünmeye, Pablo'nun yeni adamlarla aşağıda, Pilar'ın da öbürleriyle yukarıda olduğunu, tasalanmaması, ürkmemesi, Roberto'ya güvenmesi gerektiğini düşünmeye çalıştı. Ama yapamıyordu bunu. Köprünün aşağısından ve yukarısından gelen silah sesleri, uzakta arasında kuru, tok takırtıların karıştığı bir gök gürültüsüne benzeyen savaş sesi, bombaların düzensiz patlayışı soluğunu kesen korkunç bir şeydi. Sonra çok daha sonra Pilar'ın yamacın aşağılarından kendisine bağırarak anlayamadığı bir sürü sövgüyle dolu bir şeyler söylediğini duydu. Ah Tanrım, hayır, hayır diye düşündü. Hayatı tehlikedeyken onun hakkında böyle konuşma. Kimseyi incitme, gereksiz tehlikeler yaratma, kışkırtma yapma. Sonra birden gelişigüzel dua etmeye başladı Roberto için. Tıpkı okuldayken yaptığı gibi duaları elinden geldiğince hızla ardı ardına sıralıyor, onar kere tekrarladığı iki duayı sol elinin parmaklarıyla sayıyordu. Sonra köprü havaya uçtu. Çatırtıyı duyunca şahlanıp kafasını silkeleyen atlardan biri köstek ipini kopararak ağaçların arasından kaçtı. Maria sonunda göğsü terden kararmış, eğeri aşağıya kaymış, titreyip ürperen atı yakalayıp geri getirirken aşağıdaki silah sesini duydu. Buna daha fazla dayanamayacağım diye düşündü. Neler olduğunu öğrenemezsem yaşayamam. Soluk alamıyorum, ağzım kurudu. Korkuyorum, bir işe de yaramıyorum, atları ürkütüyorum. Bu atı da şans eseri yakaladım. Eğeri aşağıya kayıp bir ağaca takılmıştı. Ah Tanrım, eğerini düzeltmeyi bile bilmiyorum. Buna dayanamam. Ah ne olur bir şey olmasın ona. Her şeyim orada, köprüde. Cumhuriyet başka, savaşı kazanmamızın gerekmesi başka şey. Ama ah sevgili kutsal bakire, onu köprüden bana geri getir. Ne dersen yaparım bundan sonra. Çünkü burada değilim ben. Ben diye bir şey yok. Yalnızca onunla birlikteyim. Benim için gözet onu. O zaman beni de gözetmiş olursun. Sonra senin için her şeyi yaparım. O aldırmaz buna. Ne de cumhuriyete karşı olur bu. Ah ne olur bağışla beni. Kafam karma karışık. Şimdi kafam karma karışık. Ama eğer onu gözetirsen doğru olanı yapacağım. O ne derse sen ne dersen yapacağım. Onunla birlikte olunca yaparım. Ama neler olduğunu öğrenememeye dayanamıyorum. Sonra atı tekrar bağlayıp battaniyesini düzeltip yerini yerleştirerek kolanı sıkarken aşağıdaki ormandan o gür boğuk sesi duydu. Maria, Maria, seni İngiliz sapasağlam. Duyuyor musun? Sapasağlam. Sino vedat. Maria eğeri iki eliyle tutup kırpık saçlı başını eğere dayayarak ağlamaya başladı. O boğuk sesin yeniden bağırdığını duydu. Sonra başını eğerden kaldırıp hıçkırarak haykırdı. Evet, sağ ol. Sonra yeniden hıçkırarak sağ ol, çok teşekkür ederim diye bağırdı. Uçak seslerini duyunca hep birden başlarını kaldırıp baktılar. Uçaklar Segovia yönünden çok yüksekte uçarak geliyorlar, gökyüzünün derinliğinde gümüş gibi parlıyorlardı. Uçakların patırtısı tüm öbür sesleri bastırıyordu. Hah dedi Pilar, bir bunlar eksikti. Robert Garden bir yandan uçakları izlerken bir yandan da kadının omzuna kolunu atarak yok kadın dedi, bunlar bizim için gelmiyor. Bunların bizimle uğraşacak zamanları yok. Sakin ol. Nefret ediyorum onlardan. Ben de ama şimdi Agustin'in yanına gitmem gerek. Yamaçtan çamların arasından dolana dolana indi. Aşağı inerken uçakların uğultulu gürültüsüyle yıkık köprünün öte yanından, aşağıdaki yoldan, dönemecin arkasından gelen aralıklı ağır makinalı tüfek sesi hiç kesilmedi. Robert Garden, Agustin'in otomatik tüfeğin gerisindeki çam fidanları kümesinde uzandığı yere vardı. Uçakların ardı arkası kesilmiyordu. Aşağıda neler oluyor diye sordu Agustin. Ne yapıyor Pablo? Köprünün uçurulduğundan haberi yok mu? Belki ayrılamıyordur oradan. Öyleyse bırakıp gidelim onu, canı cehenneme. Eğer eli ayağı tutuyorsa şimdi gelir dedi Robert Garden. Şimdi çıkar ortalığa. Sesini duymuyorum onun dedi Agustin. 5 dakikadır sesi çıkmıyor. Yok. İşte bak. İşte o. Bu odur. Hafif süvari makinesinin pat pat pat eden sesi duyuldu. Sonra bir daha Bir daha. Bu o piç dedi Robert Gardin. Bulutsuz gökyüzünün derinliğinde ardı arkası kesilmeksizin gelip geçen uçakları izledi Robert Gardin. Onlara bakarken Agustin'in de yüzünü gözledi. Sonra bakışlarını yıkılmış olan köprüye ve hala bomboş olan yola çevirdi. Öksürüp tükürdü. Dönemecin altından gelen ağır makinenin takırtısını dinledi. Yine aynı yerden geliyor gibiydi ses. Peki bu ne diye sordu Agustin. Bu anasını bellediğimin şeyi nedir? Daha köprüyü uçurmamdan önce başlamıştı bu dedi Robert Gardin. Aşağıya köprüye baktı. Ortası çökmüş, eğilmiş bir çelik gömlek gibi sarkan delikten ırmağı görebiliyordu. İlk geçen uçakların geçidi bombaladıklarını, daha başka uçakların da hala gelmeye devam ettiğini işitti. Motorların gürültüsü gökyüzünü doldurmuştu. Robert Gardin gözlerini yukarıya çevirdiğinde mini mini refakat uçaklarının bombardıman uçaklarının üzerinde daireler çizdiğini gördü. Geçen sabah bunların hatların öbür yanına geçtiğini sanmam dedi Agustin. Batıya dönüp oradan geri gelmişlerdir mutlaka. Bunları görselerdi saldırıya kalkışmazlardı çünkü. Bunların çoğu yeni dedi Robert Gardin. İçinde bir şeyin normal başlayıp da sonradan giderek büyümesi, kocamanlaşması gibi bir his vardı. Sanki bir taş atmışsın da taşın oluşturduğu dalgalar büyüye büyüye gümbürdeyerek yükselen denizin dalgaları gibi dönmüştü. Ya da sanki bağırmışsın da sesinin yankısı bir gök gürültüsü halinde ölüm getirerek geri dönmüştü. Ya da bir adamı vurup yere devirmişsin ama adam baştan aşağıya silahlı ve zırhlara bürünmüş olarak ayağa kalkmış gibi. Geçitte Gozle birlikte olmadığına seviniyordu Robert Gardin. Orada Agustin yanına uzanmış uçakların geçişini seyreder, arkasındaki silah seslerini dinler, aşağıda ne olduğunu bilmediği bir şey göreceğini bilerek yolu gözlerken, köprüde ölmemesinin şaşkınlığıyla hala uyuşukluktan kurtulamamıştı Robert Gardin. Ölmeyi öylesine kabullenmişti ki şimdi tüm bu olanlar gerçek dışıymış gibi görünüyordu. Silkelen dedi kendi kendine. Kurtul bu uyuşukluktan. Bugün yapacak çok ama çok, pek çok şey var. Ama bu uyuşukluk bir türlü bırakmıyordu yakasını. Olan biten her şeyi bir düş gibi görüyordu. Hem de bilinçli olarak. Çok duman yuttun dedi kendi kendine. Ama uyuşukluğun nedeninin bu olmadığını biliyordu. Salt gerçekliğin arasından tüm bunların nice gerçek dışı olduğunu tas tamam anlayabiliyordu. Köprüye, sonra yolda yatan nöbetçiye, Anselmo'nun yattığı yere, sete yaslanmış olan Fernando'ya, sonra yeniden dümdüz kahverengi yola duran kamyona baktığında hala gerçek dışıydı her şey. Sen yapacağın işleri bir başkasına devret hemen iyisi mi dedi kendi kendine. Horoz dövüştürülen çukurun içinde herkesin gözünden kaçan bir yara alıp da kimsenin görmediği yarası yüzünden canı çekilmeye başlayan bir horoza benziyorsun. Saçmalama dedi kendi kendine. Biraz halsizleştin, hepsi bu. Yüklendiği sorumluluktan sonra gevşedin. Hepsi bu. Boş ver. Sonra Agustin onu kolundan yakalayıp işaret etti. Boğazın karşı yakasına bakınca Pablo'yu gördü Robert Gardin. Pablo'nun kayanın köşesinden koşarak yola çıktığını gördüler. Yolun gözden gittiği sarp kayanın önünde durduğunu, kayaya yaslanıp yola doğru ateş ettiğini gördüler. Robert Gardin kasketi başından gitmiş kısa namlulu süvari tüfeğiyle kayaya yaslanarak ateş eden kısa boylu gürbüz yapılı Pablo'yu gördü. Çağlayan gibi ardı ardına saçılan mermi kovanlarının güneş altında pırıl pırıl parladığını görebiliyordu. Pablo'nun çömelip bir mermi demeti daha boşalttığını gördüler. Sonra arkasına bakmadan kısacık çarpık bacaklarıyla başını öne eğerek köprüye doğru koşturmaya başladı Pablo. Robert Gardin Agustin'i öne doğru itmişti. Kocaman otomatik tüfeğin namlusunu omzuna yerleştirmiş, yolun dönemecine nişan almıştı. Kendi hafif makineli tüfeği sol elinin yanında yerde duruyordu. Bu mesafeden pek sağlıklı atış yapılamazdı bu tüfekle. Pablo onlara doğru yaklaşırken Robert Gardin dönemece nişan almış bekliyordu. Ama henüz bir şey görünmemişti. Pablo köprüye ulaşmış, bir kez omzunun üzerinden geriye doğru bakmış, köprüye bir göz atmış sonra da soluna dönüp boğaza inmiş gözden kaybolmuştu. Robert Gardin hala dönemeci gözetliyor ama ortalıkta hiçbir şey görünmüyordu. Agustin bir dizinin üzerinde yükseldi. Pablo'nun keçi gibi boğazdan aşağıya doğru inişini görebiliyordu. Pablo'yu gördüklerinden beri hiç silah atılmamıştı aşağıdan. ''Yukarıda bir şey görüyor musun? Yukarıdaki kayalarda?'' diye sordu Robert Gardin. ''Hiçbir şey yok.'' Robert Gardin yolun dönemecini izliyordu. Dönemecin hemen altındaki yamacın tırmanılamayacak kadar dik olduğunu biliyordu. Ama biraz daha aşağıda yamacın eğimi azaldığı için yandan dolaşarak üst tarafa çıkabilirdi. Daha önce her şey nasıl gerçek dışı gibiyse, şimdi de her şey bir anda gerçeğe dönüşüvermişti. Sanki birden netleştirilen refleks bir fotoğraf makinesi gibiydi. Tam o sırada alçak gövdeli, köşeli burunlu ve bodur, yeşil, kurşuni ve kahverengi boyalı tareti, makinalı tüfeğiyle dönemeci alıp güneşe çıkan tankı gördü Robert Garden. Tankı ateş etti, mermilerin çeliğe çarpıp tınlayışlarını duyabiliyordu. Ufak Viper tankı kaya duvarın gerisine kaçtı. Viper, 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin kullandığı kabiliyeti yüksek, süratli, küçük ve hafif bir tank. Köşeyi gözetleyen Robert Garden, tankın burnunun yeniden göründüğünü, sonra da taretin kenarının ortaya çıktığını, topun yola nişan alacak biçimde çevrildiğini gördü. Deliğinden çıkan bir fareye benziyor, dedi Agustin. Baksana İngiliz. Kendine pek güveni yok, dedi Robert Garden. Pablo'nun dövüştüğü büyük böcek buymuş demek, dedi Agustin. Yeniden vursana onu İngiliz. Olmaz. Nasılsa ona zarar veremeyiz. Nerede olduğumuzu bilsinler istemem. Tank yola doğru ateş etmeye başladı. Mermiler yola çarpıp sekiyordu. Biraz sonra da köprünün çeliklerine çarpıp tıngırdamaya başladı. Aşağıdan sesini duydukları makineli tüfek buydu işte. Kavron, dedi Agustin. Ünlü tankları bu mu İngiliz? Bu yavru tank. Kavron, eğer bir biberon dolusu benzinim olsaydı oraya tırmanıp ateşe verirdim o tankı. Şimdi ne yapacak dersin İngiliz? Bir süre sonra çıkıp tekrar çevreye bakınacak. Demek adamlarımızın korktukları da bunlar ha, dedi Agustin. Bak İngiliz, nöbetçileri yeniden öldürüyor. Eh, başka hedefi olmadığına göre, dedi Robert Garden, kınama onu. Ama düşünüyordu Robert Garden. Elbette, dalga geç bakalım onunla. Ama tut ki sen olsaydın onun yerinde, yerinden yurdundan uzakta, ana yola ateş ettirselerdi seni. Sonra bir de köprü uçurulmuş, ilerisinin mayınlı olduğunu ya da bir tuzak kurulmuş olduğunu düşünmez miydin? Elbette düşünürdün. Doğrusunu yapıyor o. Başka bir şeyin ortaya çıkmasını bekliyor. Düşmanı zorluyor çatışmaya. Düşmanı ise biziz yalnızca. Ama bunu bilemez ki. Bak hele şu piç kurusuna. Küçük tank burnunu biraz daha çıkardı köşeden. Tam o sırada Agustin, Pablo'nun boğazın kıyısından çıktığını, elleriyle ve dizleriyle kendisini yukarıya doğru çektiğini, kıllı yüzünün kanter içinde kalmış olduğunu gördü. İşte orospu çocuğu geliyor, dedi. Kim? Pablo. Robert Garden bakınca Pablo'yu gördü. Sonra da gözetleme deliğinin makineli tüfeğin üzerinde olduğunu bildiği yere tankı kamufle edilmiş taretinin o bölümüne ateş etmeye başladı. Küçük tank geriye kaçıp gözden kayboldu. Robert Garden de otomatik tüfeği yerden aldı, ayaklarını katladı, namlusu hala sıcak olan tüfeği omzuna attı. Namlu öylesine kızgındı ki omzu yandı. Robert Garden dipçiyi elinde çevirerek tüfeği iyice geriye itti. Şarjör torbasıyla benim küçük makinamı getir diye bağırdı. Koşarak gel. Robert Garden koşarak çam ağaçlarının arasından tepeye doğru tırmandı. Agustin hemen onun arkasındaydı. Onun arkasından da Pablo geliyordu. Robert Garden tepeye doğru Pilar diye bağırdı. Hadi kadın. Üçü birden dik yamacı olanca hızlarıyla tırmanıyorlardı. Yamaç çok dikleşmiş olduğu için artık koşamıyorlardı. Makineli tüfeğinden başka yükü olmayan Pablo öbür ikisine yetişmişti. Adamların nerede, dedi Pablo'ya kurumuş dudakların arasından Agustin. Hepsi öldü, dedi Pablo. Soluğu iyice kesilmişti. Agustin başını çevirip ona baktı. Pablo hızlı hızlı soluyarak, şimdi bir sürü atımız var İngiliz, dedi. Güzel, dedi Robert Garden. Seni cani pik seni, diye düşündü. Ne çıktı karşınıza? Her şey, dedi Pablo. Ciğerleri körük gibi inip kalkıyordu. Pilar ne yaptın? Fernando ile kardeşlerden birini yitirdi. Eladio'yu, dedi Agustin. Ya sen, diye sordu Pablo. Ben Anselmo'yu yitirdim. Bir sürü atımız var demektir, dedi Pablo. Yüklerimiz için bile.